Ayrım 26.
Birkaç gün sonra Latife Hanım Karşıyaka'daki evi görmek istediğini bildirerek annesinden izin istedi. Yalnız gitmekte ısrarlıydı. Kardeşleri Aderiye Hanım'ı bunda hiçbir sakınca olmadığına inandırdılar. Gerçekten de o sıra kimsenin oturmadığı bu eve yalnız gitmesinde ne sakınca olabilirdi? Kardeşleri ona inanıyordu. Eşyaların üstü örtülü. Buğulu bir sıcak. Terk edilmişlik. Toz kokusu. Latife salonun bahçeye bakan iki penceresini açarken "Şu evle ne kadar birbirimize benziyoruz" diye fısıldadı. "Umarım komşular beni görmez" diye umutlanarak amaçsız, hedefsiz, belki de hiçbir şeyi görmeden, fark etmeden odadan odaya dolandı durdu. "Zübeyde Hanım'ın odasına bir baksam, bakabilir miyim acaba?" diye tereddütler içinde düşünüp duruyordu. Tam o tarafa doğru yürürken vazgeçti ve öfkeli bir yorgunlukla başını salladı. "Hayır, bu durumdan memnun olduğunu biliyorum. İşte hanımefendi, şimdi oğlunuz yalnız sizin, merak etmeyin. O hiçbir zaman benim olmamıştı zaten." Salondaki koltuklardan birinin örtüsünü kaldırdı. Büyük bir toz bulutu üstüne gelince örtüyü yere bıraktı. Koltuğa oturdu, başını dayayıp gözlerini kapadı. İşte şimdi Mustafa Kemal'le birlikteydi. Nerede olduğunu tam seçemiyordu. Çevrede hemen hiçbir eşya yoktu. Bir sözüyle çoğu zaman olduğu gibi paşayı yine kızdırmıştı ve paşa öfkesini saklamaya çalışarak dediklerini cevaplıyordu. "Ben evlenmemizi çok sade tutarak halka örnek olmak istedim Latif." "Peki ben ne yaptım?" "Sen? Mesela köşkün kapısına durup dururken bandomuzu koydurdun. Benim için bu gereksiz bir gösterişti." "Ama sen cumhurbaşkanısın Kemal, bu gerekliydi bence." "Anlamıyorsun, ben sevmiyorum. Bence gereksizdi. Üstelik bana da sormadan verdim bu kararı." "Köşk personeline beyaz eldiven ve üniforma giydirdiğim zaman da aynen böyle kızmıştın bana." "Aynı sebeplerle. Basit. Çünkü o personelin hepsi acemiydi. Böyle bir terbiye görmemişti. Bir cumhurbaşkanı makamı için beyaz eldivenlerle hizmet etmesini beceremezlerdi. Nitekim o ilk gece çocuk çorbayı kılıç alenin üstüne dökmüştü, hatırlıyor musun? Doğru değil mi bunlar?" "Ama bir gün öğreneceklerdi nasıl olsa." "Bak Latif, ben 12 yaşımdan beri askeri okullarda okudum. Sonra da kışlalarda, karargahlarda, çadırlarda, savaş alanlarında geçti ömrüm. Babam küçük bir gümrük memuruydu. Anam, güzel anam, bir Türkmen göçmeni. Sarıköylü Safizade Süleyman Efendi'nin kızı. Oysa sen, o beyaz eldivenli uşakların hizmet verdiği bir evde büyümüşsün. Ama siz de şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'siniz." Mustafa Kemal çaresiz gibilerinden elini salladı, "anlatamıyorum" der gibilerinden ve sonra sordu. "Nihayet hatırladın mı bunu?" "Evet Latif, öyleyim. İlk cumhurbaşkanıyım. Karım da olsan sence bunun beni herkesten ayrı tutan bir özelliği yok mu? Şunu da unutma çocuk, sen benim ne yaverimsin, ne katibemsin, ne de mürebbiyem. Sen benim karımsın." Latife birden silkinip yerinden fırladı. Mustafa Kemal'i hala karşısında zannederek bir boşluğa sordu. "Ben size şu bastonunuz kadar bile lazım değilim yani, öyle mi?" Birden gerçekte nerede olduğunu fark edince, "Oo, böyle sanmıştım ama, ah aptal kız" diye İzmir'deki köşkün sokak kapısına doğru kaçarcasına koştu. Neden gelmişti sanki buraya? Neyi aramak için? Neyi bulmak, yeniden sahip olmak için? Neden? Sonunda bir gün Muammer Bey Avrupa'dan döndü. Evdeki durum hiç hoşuna gitmedi. Korktukları gerçekleşmişti demek ki. Şimdi ne olacaktı? Ne yapabilirdi? Kimden nasıl bir yardım isteyecekti? Bütün bunları düşünerek masasında bazı ticari dosyaları kontrol eder, bazı notlar alırken kapı vuruldu. Muammer Bey isteksiz bir tavırla "girin" dedi. Hiç ummadığı halde odasına Latife'nin girmesi onu şaşırtmadı. Yine de en iyisi buydu. Kızı biraz toparlanmıştı ama eskisine göre çok durgun, kararsız, hatta hasta gibiydi. "Bonjour babacığım." "Oo, gel bakalım. Latife, nasılsın kızım?" "Nasıl olabilirse insan, işte öyle. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum baba, izin verirseniz." Muammer Bey gülerek, "Otursana," dedi. "Bir baban olduğunu, dışarıdan yeni döndüğünü hatırladığına sevindim. Ben yokken gelen mektuplar içinde köşkten gelmiş nazik bir talimat da var. Salih naklediyor. Onu sana vermek için bana gelmeni bekliyordum. Dur korkma, can sıkıcı bir şey değil. Reisi Cumhur Hazretleri sana bir aylık bağlamak istiyorlarmış. Oh hayır, yo. Bu benim en son düşünebileceğim bir şey. Nereden geliyor bunlar onun aklına? Reddetmek senin hakkın kızım. Çok şükür ihtiyacın da yok. Ama aslında nazik bir jest. Seni incitmeden benim aracılığımı düşünmeleri de hoş. Madem üç türlü reddediyorsun, kızını taklit ederek, o, hayır, yok diyorsun, ben gereken cevabı yazarım. Merak etme sen. Latife bir süre konuşamadı. Gözlerini kapadı, bekledi. Kendinde konuşma gücünü bulunca, teşekkür ederim baba, dedi. Ben de muhit değiştirirsem biraz buralardan uzaklaşsam diyorum. Kimsenin beni tanımadığı bir yerde kendimi daha çabuk toparlarım sanıyorum. Sizce bir mahsur var mı? Artık gözyaşlarını tutamıyordu. Muammer Bey'in içi yandı. Ama kızının yanaklarından sel sel inen yaşları bilerek görmezlikten geldi. Ne mahsur olacak kızım? Paris'e mi gitmeyi düşünüyorsun? Hayır, belki bir daha Paris'e hiç gitmem. Akdeniz kıyısında bir yere. Belki Nice. Belki. Ne zaman istersen. Gideceğin yere sen karar ver. Çocuklar gerekeni yapsınlar. Nice'de Villefranche'da Cem Sultan'ın karaya çıktığı küçük bir liman var, biliyor musunuz? Hayır, Villefranche'ı bilmiyorum. Evet, bana orada birkaç ay için küçük bir daire tutmanız mümkün mü? Madem orada toparlanacağını söylüyorsun, ben emredeyim. Estağfurullah baba. Yalnız bir şey var, köşke haber vermemiz lazım herhalde. Neden? Benim orayla bir alakam yok ki artık. Beni orada istemediler. Latife, adettir kızım. Siz şahsen sorun istiyorsanız. Latife diyecek başka bir sözü kalmadığı için odadan çıkmak üzere yürürken babası onu durdurdu. Bir dakika dur lütfen. Ben de sana bir şey sormak istiyorum. Sen oradayken biz de İstanbul'a nakletsek ve Ayaspaşa'daki Excelsior Palas'ta otursak, dönüşte oraya dönsen. Ne dersin? Ben İstanbul, İzmir gel git yoruldum. Annene de iyi gelir sanıyorum. Senin için madem hatıralardan kaçıyorsun, daha iyi olmaz mı? Ben hatıralarla yaşıyorum baba. Onlarla yetinmeye çalışıyorum daha doğrusu. Kaçmıyorum ama baba, doğrusu ben de artık İzmir'i hiç sevmiyorum. Yine gözleri doldu. Hiç, dedi. Belki de nefret. Neyse, çok iyi olur babacığım. Teşekkür ederim. Ama Latife, ailenin, özellikle de doktorların ısrarı ve tavsiyesine uyarak önce Avrupa'nın iyi bir kliniğinde ciddi bir muayeneden ve tedaviden geçmeyi sonunda kabul etmişti. Sirkeci garından tren hareket edince Latife Hanım refakatindeki hemşireden ayrılarak kendisine ayrılan yataklı kompartımana girdi. 1925'lerin tam bir batılı kadını gibi giyinmişti. Çok zarif, şık ve çok sade. Başında küçük bir şapkaya benzeyen bir örtü. Kompartımanın kapısı kapalı. Sigara içiyor. Elinde evlilik günlerinde not tuttuğu bir defter var. Bir yandan da onu karıştırıyor. Bu anılar defteri şimdi onun tek arkadaşı, tek sırdaşı. Bir yandan aldığı notları gözden geçirirken bir yandan da düşünüyor. Aman Allah'ım, nerelere gitmişiz birlikte? Şuna bir bak. Adana'ya hareket. Oradan Mersin, Tarsus, Konya, Afyon, Kütahya, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Erzurum, Erzincan, Sarıkamış, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Ankara. Durur. Yine Konya, yine Adana, yine Tarsus, yine Mersin. Kim bilir daha başka nereler ve kaç kere. Belki de benim sinirlerimi bu yolculuklar bozuyordu. Çıldırıyordum. Yeni yataklar, yeni suratlar, yeni şehirler, sefil köyler, kasabalar. Fıkara, bakımsız, terk edilmiş insanlar ve de bir sürü dal kavuk. Ne çok. Hepsi de güya Mustafa Kemal'i çok seviyordu. Herkes çıldırıyordu onun için. Hele kadınlar. Sarılıp sarılıp öpenler, kucaklayanlar, bağrına yaslanıp ağlayanlar, yanaklarını okşayanlar ve o müjganlar, Hatice'ler, Emine'ler, Tevhide'ler, Madame Corinne'ler, Fikriye'ler, Halide Edip'ler, Mara'lar, Mitti'ler, ler. Benden başka her kadın. Kim Mustafa Kemal'e sarılsa ben böyle görüyordum ve soruyordum kendime. Onlardan hiç kurtulamayacak mıyım? Böyle düşünmenin tam delilik olduğunu nasıl da anlamadım. Ama ah Latife, anlasaydın, anlayabilseydim. Şimdi Çankaya'da olacaktın. Onun yanında, onun ışığında ve onun bütün güçlükleriyle birlikte. Neden yapamadın? Çankaya yatak odası. İşte gene yatakta ve ağlıyor. Mustafa Kemal ise merak ve üzüntü içinde onu seyrediyor. O gece unutulabilir mi? Sonra Mustafa Kemal yanına oturup saçlarını, yanaklarını okşamıştı. Henüz soyunmamış gömleğinin kolları sıvalı, usulca sesleniyordu ona. Latife, Latife kızım neden ağlıyorsun? Bana kızdınız, çok kızdınız. Neden kızmışım ki çocuk? Kızdınız, yazı odanızı değiştirdim diye. Gülüyor Mustafa Kemal. Bak bu doğru, kızmadım da üzüldüm. Bak canım, ben yaşadığım yerin eşyasını kendi ellerimle düzenlemek istiyorum. Alıştığım şeylerin yer değiştirmesini sevmiyorum. Aradığım şeyi aradığım yerde bulamamak beni kızdırıyor. Daha doğrusu sıkıyor. Sıkılıyorum. Sen ise gene bütün o patırdıyı bana sormadan yaptın. Bir danışsaydın. Latife'nin bütün anlayış kapıları kapalıydı gene. Yatağında doğruldu, artık ağlamıyordu. Hatta kafa tutuyordu paşaya. İntibak güçlüğü bu. İyi bir şey değil seninki, diye karşılık verdi bu yüzden. Kavga etmemeye kararlı olan Mustafa Kemal'in yanıtı açıktı. Olabilir ama ben bütün güçlüğüne rağmen bir yere intibak ettiğim zaman artık o düzen hiç bozulmasın istiyorum. Bunu anlayabiliyor musun? İyi, demek ki benden önce kimler neler yaptılarsa bu köşkte bırakalım senin düzenin öyle kalsın. Bunu mu demek istiyorsun? Mustafa Kemal karısının çenesini sabırla okşadı. Latife, yoksa bütün bu gayretler, bu isyanlar senden öncekilerin yaptıklarını yok etmek için mi? Bu soru genç kadını fena kıstırmıştı. Ne cevap vereceğini bilemedi birden. Bozulmuştu. Ne hakla benimle böyle konuşuyorsun Kemal? Diye parladı. Bak dedi Mustafa Kemal, senin bu Kemal hitabında sırf sana ait bir tavır. Senden önce beni hiçbir kadın Kemal diye çağırmadı. Bunu biliyor muydun? Sen benim kocamsın, bu benim hakkım ama. Anlıyorum. Ne var ki insanlar özellikle benim gibi biriyle evlenince bazı haklarından vazgeçmeye mecbur oluyorlar. Evet, ben de şimdi anlıyorum ki evlilik çok güç bir sanatmış meğer. Hele benim gibi biriyle olunca. Yo, öyle bir şey demedim. Peki ya şöyle diyelim. Evlilik asıl benim gibi insanlar için zormuş. Çok, gerçekten çok zormuş. Bu bir şikayet mi? Hayır, asla. Ama bir şeyi anlamaya çalış. Çok gençsin, çok başına buyruk büyümüşsün, çok şımartılmışsın. Ama şimdi sen bir cumhurbaşkanı karısısın. Ama bakın, benden önce bu işleri denemiş, yaşamış, bana da rehberlik edecek hiçbir örnek yok önümde. Ya işte böyle, hakkaniyetli, yumuşacık bir kadın olduğun zaman sana doyum olmuyor Latif. Şimdi de bana kur mu yapıyorsun? Yapamaz mıyım? Ne demek? Ama önce bir şey soracağım. Şu kömürcü hafız kim? Mustafa Kemal konunun hiç de olmadık bir biçimde değişmesine şaşırmıştı. Nereden geldi şimdi aklına? Hiç çıkmıyor ki. Hani geçen akşam o külüstür oda orkestrasını yemek müziği yapsın diye köşke getirtmiştim de dişini sıka sıka 10-15 dakika ancak dayanmış, sonra emir vermiştin. Yahu yok mu şu kömürcü hafızın bir plağı, getirin de gramofonda onu dinleyelim bari diye. Sen de bu yüzden bana darılmıştın. Kızmıştım. Çünkü yine yaptığımı beğenmemiş, yine beni herkesin yanında mahcup etmiştin. Neden? O emir benim insiyaklarımın sesiydi. Doğruydu ve bana göre haklıydı. Kompartman kapısı birkaç kez vurulmasaydı Latife'nin anılarda gezinmesi sürecekti. Ama yataklı vagon görevlisi sesleniyordu. Madam, madam, s'il vous plaît. Latife hemen görevlinin sözünü kesti. Oh, merci monsieur, merci. Attendez un moment s'il vous plaît. Şimdi bir an Latife'nin o ilgi çekici anımsamalarını bırakalım da Fahrettin Altay Paşa'yı dinleyelim mi? Yıl 1925. Bu senenin en mühim olayı Mustafa Kemal'in milletimizin başındaki fesi atıp şapka giydirmesi ve kıyafetini medeniyet aleminin kıyafetine benzetmesi oldu. En üzücü olay da Latife Hanım'dan ayrılması. Bu ayrılmanın onu çok üzdüğü Fakat bunu kimseye hissettirmemeye çalıştığı biliniyordu. Odasında gramofona "Bağrı yanık bülbüle döndüm" türküsünü çaldırarak ağladığını duymuştuk. Bir gün beni çağırdı. Uzun uzun konuştuk. Ayrıldığı eşinden bahsetti. O ara eski kaynatası Muammer Bey'e İzmir'deki borçları için yardım edilmesini de Mahmut Bey'e emretmeyi unutmadı. Latife Hanım'ın da Rıza Bey'le bazı notlar gönderdiğini söyledi. Hanımefendi ya bir öğretmenlik ya bir sefarette katiplik gibi bir memuriyet rica ediyormuş. Hakarete duçar olmak korkusuyla sokağa çıkamıyormuş. Bazı bildiklerinin kendisinden yüz çevirmeleri ağrına gidiyormuş. Eğer bir görevi olursa vakit geçirebilirmiş. Mustafa Kemal bunları sakin ve bitaraf bir tavırla anlatıyor. Fakat kararını açıklamıyordu. Kendinden kaçabilir misin? Latife Hanım'ın Avrupa'ya gitmek üzere İzmir'den ayrıldığını Salih Bozok, Mustafa Kemal'e Çankaya Köşkü'nün havuzlu salonunda haber verdi o sabah. Mustafa Kemal kahve içiyordu. Hanımefendi Viyana'ya gitmek üzere İzmir'den ayrılmışlar. Çalışmalarını arzu etmediğinizi Muammer Bey kendisine bildirmiş. Muammer Bey onlarla böyle asilane meşgul olmak lütfunda bulunduğunuzdan dolayı çok müteşekkir. Mustafa Kemal sıkılmıştı yine. Peki Salih, bırak bunları, kısa kes. Güzide hanımefendiyi al gel, dedi. Salih çıkar çıkmaz Mustafa Kemal önündeki sehpaya sağ elinin orta parmağını bükerek açılmayan bir kapıyı vurur gibi vurmaya başladı. Güzide hanımefendi, Fatin Rüştü Zorlu'nun annesi, emri almış, her zamanki hoş tavırlarıyla köşke gelmişti. Mustafa Kemal konuğunu kapıda karşıladı, elini öptü. Güzel kadın, aziz paşam, aziz dostum, lütfettiniz beni çağırdınız. Çok özlemiştim efendim, diye heyecanla Mustafa Kemal'i süzdü. Paşa gülümsüyordu ama akıllı kadın gözlerindeki hüznü görmüştü. İnanın ben de öyle. Buyurun hanımefendi, şöyle oturun. Ben de karşınıza geçeyim. Ne emredersiniz? Güzide Hanım gülerek yanıtladı paşayı. Sabah sabah diyeceksiniz ama bir şeri emrederseniz. Fevkalade heyecanlandım. Doğrusu iyi gelecek. Mustafa Kemal zile bastı. Gelen görevliye, bize birer şeri hazırlasınlar, dedi. Sonra devam etti. Latife duysa şaşırırdı. Beni rakıcı bilir ya. Ama size refakat etmek bir zevktir. Ben de sizinle şeri içeceğim. Ah Latife, çılgın çocuk, tam bir çocuk. Gerçi siz onun akrabasısınız ama benim de çok yakın dostumsunuz hanımefendi. Zaman zaman sizi Madame Corinne'e benzetirim. Akıllı, zevkli, aklı selim sahibi, cesur. Kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlar müşküllerimi ona anlatırdım ya da yazardım. Siz de bana her zaman yardımcı oldunuz. Benden 20 yaş küçüktür Latife. Ona bir haksızlık yapıp yapmadığımı çok düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmasaydım ona sabretmeye çalışırdım. Ama olmadı. Çevreyi hiçe sayarak yapılan taşkınlıklar benden çok Cumhurbaşkanını müşkül duruma soktu. Bir kadını idare edemeyen adamın bir ülkeyi nasıl idare edeceği düşünülür oldu. Neyse, olanla ölene çare yoktur. Paşa ufak hüzünlü bir gülüşle konuşmasını sürdürdü. İtiraf edeyim ki zihnime çivi gibi saplanmış bir olayı oradan çıkardığım için memnunum. Özellikle memleketin selameti için. İşte böyle. Bu girizgahtan sonra söyleyin bakalım, neler yapıyorsunuz, nasılsınız, kendinizi özletiyorsunuz. Fatin nasıl? Harikasınız paşam, çok teşekkürler. Garson içkileri getirmişti, sehpaya koydu. Mustafa Kemal kalkıp Güzide Hanım'a kadehini eliyle verdi. Hoş geldiniz. Bugün yemeği birlikte yiyeceğiz. Ve siz yeniden bekar kalmış bir erkek arkadaşınıza öğle yemeğinde refakat edeceksiniz. Dişinizi sıkabilir misiniz bu kadar saat? Aman paşam, neler söylüyorsunuz? Beni şaşırtıyorsunuz. Bizim dostluğumuz bana ve aileme her zaman şeref ve huzur vermiştir. O halde dostluğa. Kadehlerini tokuşturdular ve birer yudum içtiler. Güzide Hanım, dostluğa efendim, diye karşılık verdi.